Ayrım 30, Yörünge, Tezgâretsen, sayfa 437. Başlangıç. 25. Bölüm. Saat gece 1.45'ti ve Jack'in gözleri bilgisayar ekranına bakmaktan yorulmuş, bulanık görmeye başlamıştı. Dahası da olmalı dedi, aramaya devam. Klavyenin başında oturan Gretchen Liu, Jack ile Gordon'a kızgınlıkla baktı. Onu arayıp gelmesini söylediklerinde mışıl mışıl uyuyordu ve oraya her zaman yaptığı televizyon makyajı ve kontak lensleri olmadan gitmek zorunda kalmıştı. Adamlar da normalde hep şık olan halkla ilişkiler görevlisini böyle salaş bir halde görmemişlerdi. Bir de öyle kalın çerçeveli şişe dibi gözlüklerle tabii. ''Size kaç keredir söylüyorum beyler, LexisNexis aramasıyla ancak bu kadarını bulabiliyorum. Helen Koenig'le ilgili neredeyse hiçbir şey yok. C-Science'da sadece alışıldık basın bildirileri falan var. Palmer Gabriel kısmına gelirsek siz de görüyorsunuz ki adam ortalığa çıkmayı sevmiyor. Son 5 yıl içinde medyada isminin göründüğü tek yer The Wall Street Journal'ın finans sayfaları.'' Onlar da C-Science ve ürünleriyle ilgili ekonomi yazıları. Adamın bir fotoğrafı bile yok. Jack oturduğu yerde arkasına yaslanıp gözlerini ovuşturdu. Üçü son 2 saattir halkla ilişkiler ofisinde oturmuş, LexisNexis'te Helen Koenig'de C-Science hakkında bir şey çıkmış mı diye bakıyorlardı. C-Science'la ilgili pek çok sonuç bulmuşlardı ama onlar da çoğunlukla şampuandan ilaç sanayisine, kimyadan gübrelere kadar her alanda bahsi geçen ürünlerle ilgiliydi. Koenig ya da Gabriel'la ilgili ise neredeyse hiçbir şey çıkmamıştı. Koenig ismini bir daha dene diyecek. Kadının ismiyle ilgili her türlü varyasyonu denedik dedi Gretchen, bir şey yok işte. Sen de o zaman Archeonlar yaz. Gretchen bir iç geçirip Archeonlar yazdı, arama tuşuna bastı. Ekran bir anda sayısız makale özetiyle dolmuştu. Yabancı dünya yaratıkları, bilimciler yeni bir yaşam formu keşfetti. Washington Post, Archeonlar uluslararası bir konferansta tartışıldı. Miami Herald, derin deniz organizmaları hayatın başlangıcına dair ipuçları sunuyor. Philadelphia Inquirer. ''Beyler, bundan da bir şey çıkmaz.'' dedi Gretchen. ''Listedeki bütün makaleleri okumaya kalksak bütün gece burada otururuz. Neden şimdilik tamam deyip biraz uyumuyoruz?'' ''Dur biraz.'' dedi Gordon. ''Şuna gelsene.'' Ekranın en altındaki bir yazıyı işaret ediyordu. ''Galapagos'taki dalış kazasında bir bilim adamı öldü. New York Times.'' ''Galapagos mu?'' denecek. ''Doktor Koenig, Archeonlar orada keşfetmemiş miydi?'' ''Galapagos yarığında.'' Gretchen makaleye tıklayınca yazının tamamı çıktı. Haber 2 yıllıktı. Telif hakkı The New York Times, kategori uluslararası haberler. Başlık, derin deniz dalış kazasında bir bilim adamı öldü. Yazan Julio Perez, NYT muhabiri. Metin, Archeon deniz organizmaları üzerine çalışmalar yapan Amerikalı bir bilim adamı, dün tek kişilik bir denizaltıyla Galapagos yarığının derinliklerindeki bir vadide mahsur kalması sonucu can verdi. Dr. Stephen D. Ahern'in cesedi Gabriel araştırma gemisinin uzun uğraşlar sonucunda denizaltıyı kablolarla yukarı çekmesi sayesinde ancak bu sabah çıkarılabildi. Aşağıda bir süre daha hayatta kaldığını biliyorduk ama yapabileceğimiz bir şey yoktu dedi Dr. Ahern'in Gabriel'la da birlikte çalıştığı bilim adamı bir arkadaşı. 6000 metrede mahsur kaldı. Bizimse denizaltıyı sıkıştığı yerden kurtarıp yukarı çekmemiz saatler sürdü. Doktor Ahern San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde jeoloji profesörüydü ve Kaliforniya La Jolla'da çalışıyordu. Gebinin adı Gabriella'ymış denecek. Gordon'la ikisi birbirlerine baktılar. İkisi de aynı şeyi düşünüyordu. Gabriella, Palmer Gabriel. Bahse varım bu gemi C-Science'a aitti denecek ve Helen Koenig de içindeydi. Gordon'un gözleri yine ekrana çevrilmişti. Bakın bu ilginç işte. Ahern'in jeolog olmasına ne diyorsunuz? Ne var jeologsa dedi Gretchen esniyerek. Bir jeologun deniz araştırmaları gemisinde ne işi var? Deniz tabanındaki kayaları inceliyordur herhalde, ne bileyim. Haydi onun ismini de arayalım. Gretchen uzunca bir iç geçirdi. Bana bir gecelik güzellik uykusu borcunuz var ona göre. Bu kez de Stephen D. Ahern ismini yazıp tekrar arama tuşuna bastı. Toplam 7 parçalık bir liste çıktı. Bunların 6'sı Galapagos'taki ölümüyle ilgiliydi. Bir tanesinin tarihi ise ölmeden bir yıl öncesine dayanıyordu. UCSD profesörü tehdit araştırması ile ilgili son bulgularını sunacak, Madrid'de düzenlenen Uluslararası Jeoloji Konferansı'nın baş konuşmacısı olacak, San Diego Union. İki adam ekrana baka kalmıştı. İkisi de tek söz edemeyecek kadar şaşkındı. İlk konuşan Gordon oldu. İşte budur Jack, bizden gizlemeye çalıştıkları şey bu. Jack'in dili damağı kurumuştu. O anda tek bir sözcüğe bakıyordu. Onlara her şeyi anlatan tek bir sözcüğe. Tehdit. Johnson Uzay Merkezi Direktörü Ken Blankenship'in evi, Clear Lake tarafında başka pek çok meslektaşının da oturduğu birbirine benzer evlerden biriydi. İçi bekar biri için fazla büyüktü ve ön bahçedeki çimler kusursuz bir şekilde biçilmiş, her bir çalı titizlikle kırpılmıştı. Gecenin üçünde bile aydınlık olan o bahçe tam da Blankenship'ten beklenecek şeydi. Adam mükemmeliyetçiliğiyle ve neredeyse paranoya derecesindeki güvenlik takıntısıyla meşhurdu. Muhtemelen şu anda bize çevrili bir güvenlik kamerası bile vardır diye düşünecek. Obi ile birlikte zile basmış kapının açılmasını beklerken. Nihayet birkaç denemenin ardından evin ışıkları yandı, sonra kapıda Blankenship belirdi. Üstünde bornozuyla ufak tefek bir Napolyon şeklinde.
''Saat gecenin üçü'' dedi Blankenship. ''Ne işiniz var burada?''
''Konuşmamız gerekiyor.'' dedi Gordon.
''Telefonum bozulmuş mu? Önce bir arasaydınız ya.''
''Telefon kullanamayız.'' Hep birlikte eve girdiler. Jack kapının tamamen kapanmasını bekledikten sonra ''Beyaz Saray'ın neyi saklamaya çalıştığını öğrendik.'' dedi. ''Kimera'nın nereden geldiğini de.'' Blankenship ona öylece baka kalmış, uykusunun bölünmesinden duyduğu kızgınlık o anda geçivermişti. Sonra Jack'in söylediklerinden onay almak için dönüp Gordon'a baktı.
''Bu her şeyi açıklıyor.'' dedi Gordon da. ''Yusam Reed'in gizlilikteki ısrarını, Beyaz Saray'ın paranoyasını ve de bu organizmanın doktorlarımızın daha önce hiç karşılaşmadığı davranış şekillerini.''
''Neler buldunuz?''
Soruya Jack cevap verdi. ''Kimera'nın insan, fare ve amfibi DNA'larından oluştuğunu zaten biliyoruz. Fakat Yusam Reed genondaki diğer DNA'yı söylemiyor. Kimera'nın gerçekte ne olduğunu ya da nereden geldiğini gizliyorlar.''
''Geçen sefer o şeyin Sea Science kargosuyla gönderildiğini söylememiş miydiniz? Archeon kültürüymüş hani.''
''Biz de öyle düşünüyorduk. Ama Archeonlar tehlikeli organizmalar değiller. İnsanlarda hastalığa yol açacak bir özellikleri yok. Deneyin NASA tarafından onay almasının nedeni de bu. Ancak özellikle bu Archeon'da farklı bir şey var. Sea Science'ın bize söylemediği bir şey.''
''Farklı derken ne kastediyorsunuz?''
''Geldiği yer Galapagos yarığı.''
Blankenship kafasını salladı. ''Ben farkı hala anlamış değilim.''
Bu kültür Sea Science'a ait olan Gabriella adlı bir gemideki bilim adamları tarafından keşfedilmiş. Araştırmacılardan biri Dr. Stephen Ahern adında biriymiş. Onu Gabriella'ya son dakikada danışman olarak almışlar. Bir hafta sonra da ölmüş adam. Bindiği mini denizaltı yarığın tabanında sıkışıp kalmış. Adam boğularak ölmüş. Blankenship bir şey söylemeden ama gözlerini Jack'ten ayırmadan dinliyordu. Doktor Ahern tehditler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyormuş dedi Jack. Bunlar bir meteor dünyaya çarptığında oluşan camsı parçalar. Doktor Ahern'in uzmanlık alanı bu yani. Meteor ve asteroid jeolojisi. Blankenship hala bir şey dememişti. Neden hiç tepki vermiyor diye düşünecek. Bunun önemini anlamıyor mu? Sea Science Ahern'i Galapagos'a davet etmiş. Çünkü bir jeologun fikrini almak istemişler diye devam edecek. Deniz tabanında buldukları şeyi yani o asteroidi birine onaylatma ihtiyacı duymuşlar. Blankenship'in yüzü şimdi kas katı kesilmişti. Dönüp mutfağa yöneldi. Jack ile Gordon da peşinden gittiler.
Beyaz Saray Kimera'dan bu yüzden böyle korkuyor dedi Jack. Nereden geldiğini biliyorlar çünkü. Ne olduğunu biliyorlar.
Blankenship telefonun aizesini kaldırıp bir numara çevirdi. Çok geçmeden konuşmaya başladı.
''Ben Johnson Uzay Merkezi Direktörü Kenneth Blankenship. Jared Profit'le görüşmek istiyorum.'' ''Evet, saatin kaç olduğundan haberim var. Acil bir durum söz konusu. Kendisini evinden bağlayabilirseniz.''
Bir anlık sessizlikten sonra devam etti.
''Biliyorlar. Hayır, ben söylemedim. Kendileri bulmuşlar.''
Bir sessizlik daha.
''Jack McCallum ve Gordon abi.'' ''Evet beyefendi, şu an mutfağımda duruyorlar.''
Telefonu Jack'e uzattı. ''Seninle konuşmak istiyor.'' Jack telefonu aldı. ''Ben Jack McCallum.'' Karşı taraftan Jared Profit'in ilk söylediği kaç kişi biliyor oldu. Jack bunun ne kadar hassas bir bilgi olduğunu hemen anlamıştı. Yalnızca bizim tıp personelimiz diye karşılık verdi ve Sea Science'dan birkaç kişi. Söyleyecekleri bu kadardı, isim vermemeye kararlıydı. Peki bu konuda sessiz kalabilir misiniz diye sordu Profit. Duruma göre değişir. Ne gibi? Bizimle işbirliği yapıp yapmayacağınıza göre, bilgi paylaşıp paylaşmayacağınıza göre. Ne istiyorsunuz Doktor McCallum? Tam şeffaflık. Kimera ile ilgili öğrendiğiniz her şey, otopsi sonuçları, klinik deneylerinizden çıkan bulgular. Ya bunları paylaşmazsak o zaman ne olur? NASA'daki meslektaşlarım ülkedeki bütün haber ajanslarıyla temasa geçmeye başlar. Ne anlatacaklar onlara? Gerçeği, bu organizmanın dünyaya ait olmadığını. Uzun bir sessizlik oldu. Jack ahizeye bastırdığı kulağında kendi kalp atışlarını duyuyordu. Doğru tahmin etmiş miyiz? Gerçeği ortaya çıkarmış mıyız? Doktor Roman'ı size her şeyi anlatması için yetkilendireceğim dedi Profit nihayet. Kendisi sizi White Sands'le bekliyor olacak. Telefon kapandı. Jack de kapatıp Blankenship'e baktı. Sen ne zamandır biliyordun? Blankenship sessiz kalınca Jack'in öfkesi bir kat daha arttı. Ona doğru tehdit dolu bir adım atınca adam mutfak duvarına yapıştı. Ne kadar zamandır biliyordun dedim.
Sadece birkaç gündür. Kimseye söylemeyeceğime yemin ettirdiler.
Orada yukarıda ölenler bizim insanlarımızdı.
Başka seçeneğim yoktu. Herkes korkuyor. Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, herkes.
Blankenship derin bir nefes alıp dosdoğru Jack'in gözlerinin içine bakarak
dediğimi sen de anlayacaksın dedi. White Sands'e gittiğinde anlayacaksın.
20 Ağustos. Emma turnikenin bir ucunu dişleriyle sıkarak çekti. Sol kolunun damarları beyaz teninin altından mavi solucanlar gibi çıktı ortaya. İç damarının üstüne alkolle çabucak sildikten sonra iğnenin ucunu bastırdı. Sonra şırınganın içindeki bütün dozu yavaşça enjekte etti. İşi bittikten sonra gözlerini kapattı, havada süzülmeye başladı. Bir yandan da İKG moleküllerinin küçük birer umut yıldızı olarak damarlarına, kalbine ve ciğerlerine doğru yolculuklarını gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Büyük damarlardan küçüklere, atar damarlardan kılcal damarlara, etkisini şimdiden hissetmeye başladığını, baş ağrısının azalıp bittiğini, alevler püskürterek yanan ateşinin sönüp kora dönüştüğünü hayal etti.
Üç doz daha kaldı diye düşündü, üç gün daha.
Sonra vücudundan sıyrıldığını gördü. Kendini uzaktan bir tabutun içinde bir cenin gibi kıvrılarak yattığını gördü. Ağzının kenarından bir mukus baloncuğunun damladığını, baloncuğun patlayarak havaya kurtçuklar saçtığını gördü. Gözlerini ansızın açtığında uyumuş olduğunu anladı. Rüyaydı hepsi. Gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Bu iyiye işaretti. Ateşinin zayıfladığını gösteriyordu. Rüyasından kalan görüntülere kovmak için şakaklarını ovdu ama olmuyordu. Gerçekler ve kabuslar iç içe geçmişti. Islak gömleğini çıkarıp Diana'nın dolabından aldığı temiz bir tanesini giydi. O kötü rüyalara rağmen şekerleme yapmak iyi gelmişti. Canlanıp toparlanmıştı. Yine yeni çözümler bulmaya hazırdı. Amerikan laboratuvarına gidip bilgisayardaki bütün Kimera dosyalarını açtı. Todd Cutler'ın söylediğine göre bu dünya dışı bir organizmaydı ve NASA bu yaşam formuyla ilgili bildiği her şeyi istasyondaki bilgisayara aktarmıştı. Emma dosyaları başka kimsenin aklına gelmemiş yeni bir yaklaşım bulma umuduyla incelemeye başladı. Okuduğu her şeyde içini uğursuz bir aşinalık hissi kaplıyordu. Genom dosyasını açtı. Ekranda A'lar, C'ler, T'ler ve G'lerden oluşan sonu gelmez bir nükleotit dizilimi çıktı. Bunlar Kimera'nın genetik koduydu, en azından bir kısmı. Yusam Reed'in NASA ile paylaşmayı uygun bulduğu kısmı. Ekranda akan kod satırlarına hipnotize olmuş gibi bakıyordu. İçinde büyüyen uzaylı yaşam formunun özüydü bunlar. Düşmanına açılan anahtar. Keşke bunu nasıl kullanacağını da bilebilseydi. Anahtar. Birdenbire aklına Jack'in geçen sefer hormonlarla ilgili söyledikleri geldi. Bir hormonun çalışabilmesi için hedef hücredeki spesifik bir alıcıyla bağlanması gerekir. Hormonlar içine oturabileceği kilidi arayan bir anahtar gibidir. İKG gibi bir memeli hormonu uzaylı bir yaşam formunun üremesini nasıl engelleyebiliyordu? dünya dışı bir organizma, dünyaya tamamen yabancı bir canlı nasıl oluyordu da bizim anahtarlarımıza tam uyan kilitlere sahip olabiliyordu? Ekrandaki nükleotit dizilimi sonuna kadar akıp bitmişti. Emma yanıp sönen imlece bakarken Kimera'nın DNA'larına saldırdığı dünyalı türleri düşündü. Bu uzaylı yaşam formu yeni genler alarak kısmen insan olmuştu, kısmen fare, kısmen amfibi. Houston'la bağlantıya geçti. ''Benim biyolojiden birileriyle görüşmem gerekiyor.'' dedi. ''Belli biri var mı?'' diye sordu merkez. ''Bir amfibi uzmanı olsun.'' ''Ayrılmayın Watson.'' 10 dakika sonra NASA biyolojiden Dr. Wang diye birini bağladılar. ''Amfibilerle ilgili bir sorunuz mu vardı?'' diye sordu adam. ''Evet, Rana Pipiens'le yani Kuzey Leopar kurbağası ile ilgili.'' ''Onunla ilgili ne anlatabilirim size?'' Leopar kurbağasına insan hormonları verilirse ne olur? Belli bir hormonu mu kastediyorsunuz? Östrojen mesela ya da IKG. Doktor Wang hiç düşünmeden yanıt verdi. Çevresel östrojenler amfibilere genellikle zarar verirler. Bu konuda epey bir araştırma var aslında. Bazı uzmanlar kurbağa popülasyonunun bütün dünyada azalıyor olmasını dereleri ve gölleri kirleten östrojen benzeri maddelere bağlıyorlar. Östrojen benzeri maddeler nedir peki? Mesela bazı böcek ilaçları östrojeni taklit edebiliyorlar. Hayvanların endokrin sistemlerini bozup üremelerini ve çoğalmalarını engelleyebiliyorlar. Yani aslında öldürmüyorlar. Hayır, sadece üremeyi engelliyorlar. Peki kurbağalar bu konuda daha hassaslar diyebilir miyiz? Ah evet, memelilerden çok daha hassaslar. Artı kurbağaların derileri geçirgen olduğu için genelde toksinlere karşı da savunmasızlar. Bu onların bir nevi yumuşak karnı. Yumuşak karnı demek. Emma bir süre sessiz kalıp düşündü. Doktor Watson dedi Van karşıdan, başka sorunuz var mıydı? Evet, bir kurbağayı öldürecek ama bir memeliye zarar vermeyecek herhangi bir hastalık ya da toksin var mı? İlginç bir soru bu. Genelde toksinlerde belirleyici unsur dozdur. Bir kurbağaya az miktarda arsenik verirseniz ölür. Ama aynı arsenik bir insanı ancak yüksek dozlarda öldürebilir. Bunun yanı sıra sadece kurbağaları öldüren bazı mikrobik hastalıklar, bazı bakteriler ve virüsler de var. Tıp doktoru olmadığım için bunların insanlara zarar verip vermediklerini tam bilemiyorum. Ancak... Virüsler mi dediniz diye araya girdi Emma. Hangi virüsler onlar? Örneğin rana virüsler. Hiç duymamıştım. Zaten yalnızca amfibi uzmanları bilir. DNA virüsleri bunlar. Iridovirüs ailesindenler. İri başlardaki ödem sendromuna onların yol açtığını düşünüyoruz. Virüsten etkilenen iri başlar şişiyor ve kanama geçiriyorlar. Bu onlar için ölümcül bir şey mi? Hem de çok. Peki bu virüs insanları da öldürüyor mu? Onu bilmiyorum. Açıkçası bilen biri olduğunu da sanmıyorum. Fakat rana virüslerin dünyanın her yerinde kurbağa popülasyonlarının toplu ölümlerine yol açtığı bilinir. Yumuşak karın diye düşündü Emma, buldum onu. Kimera genomuna leopar kurbağasının DNA'sını katarak kısmen amfibi olmuştu. Ama bununla birlikte bir amfibinin hassasiyetlerini de almıştı. Bu rana virüslerden canlı örnekler almak mümkün mü? Kimera'ya karşı test etmek için yani diye sordu Emma. Uzun bir sessizlik oldu. Anladım dedi Doktor Wang sonra. Bunu kimse denemedi. Hatta kimsenin aklına bile. O virüsten bulabiliyor musunuz diye araya girdi Emma. Evet, Kaliforniya'da canlı rana virüslerle çalışan iki tane amfibi araştırma laboratuvarı olduğunu biliyorum. Virüslerden temin edin o zaman. Bir de bunu Jack McCollum'a da söyleyin. Onun da haberi olsun. O ve Gordon Obi White Sands'e gittiler. Oradan ulaşıp haber veririm.
30. ayının sonu. Sayfa 452.